Çalışanların Dünyası. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Çalışanların Dünyası başladı. Saatler 12 ve 14.5'i gösteriyor ve bizler burada hazırız sizleri karşılamaya. Yapımcılarımız Tarkan Zengin ve Kadri Şener, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofon başında ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. İstihdam ve istihdam teşviklerini konuşacağız. Sorularınız için telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar. Herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Efendim, bu hafta istihdam ve istihdam teşvikleri başlığında söyleşimizi gerçekleştireceğiz. Ülkemizde işveren ve işçi açısından istihdamla ilgili genel bir değerlendirmelerinizi almak isteriz Tarkan Bey. Aslında bunu konuşmaya geçmişteki uygulamalardan söz ederek de başlayabiliriz. Geçmişteki teşvik paketleri nelerdi? Bu noktadan başlayalım dilerseniz.
Öncelikle istihdam meselesi, işsizlik meselesi, insanların çalışıyor olması çok önemli bir mesele. Her devletin aslında işsizlikle mücadelede, istihdamı artırmada çeşitli politikaları oluyor. Bu politikaları bazen eğitim yoluyla oluyor, bazen teşvikler yoluyla. Hele Türkiye gibi genç bir nüfusa sahip olan, okullarda, üniversitelerde okuyan çok sayıda öğrencisi olan ülkeler için bunların mezun olduktan sonra iş hayatının bir yerinde olmalarını sağlayacak düzenlemeler yapmak ülke için hayati öneme sahip. Bu nedenle de Türkiye'de özellikle son 10-15 yılda bu tür teşviklerin, istihdam teşviklerinin çok yoğun olarak uygulandığını ve bunun neticesinde de özellikle sigortalı çalışan sayısında önemli bir artış olduğunu görüyoruz. Bu anlamda rakamları değerlendirdiğimizde Türkiye son 15 yılda yaklaşık 9,5 milyon insana yeni istihdam alanı oluşturdu. Yani bu sayı elbette Türkiye'de hala işsizlik önemli bir problem. Ancak bu sayı dikkat ederseniz bazı ülkelerin nüfusuna denk düşüyor. Dolayısıyla bizim bu dönemde önümüzdeki yıllarda da aslında Türkiye'nin üzerinde odaklanması, çalışması gereken önemli meselelerden bir tanesi bu. İstihdamı artırmak, işsizliği azaltmak. İstihdam teşvikleri diye adını koyduğumuz ya da öyle tarif ettiğimiz sistem anlamında bugün yaklaşık çeşitli kanunlara bağlı olarak 14 tane farklı sigorta primi, teşvik, destek ve indirim olduğunu görüyoruz. Bunların temel amaçları şu. Öncelikle hemen belirtelim. Sigortalı çalıştıran özel sektör iş yeri işverenlerine veriliyor bu. Yani kamu iş yerlerine ya da kamuda çalışan farklı iş yerlerine değil, sadece özel sektör işverenlerine veriliyor. Buradaki temel amaç şu, bu teşvikleri verirken kayıtlı sigortalı istihdamın artırılması. Az önce üzerinde konuşmuştuk. Sigortalı istihdamın artırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların artırılması. Nitekim bu teşvikler içerisinde özellikle kadınların, gençlerin ve engellilerin istihdam edildiği takdirde verilen teşvikler %50 artırılıyor. Biraz sonra ayrıntılarında değineceğiz. Yine bu teşviklerin amaçlarından bir tanesi bölgesel büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi. Yani bölgesel yatırımlardan kastettiğimiz ekonomik göstergelere göre gelişmişlik düzeyleri daha düşük olan şehirlere teşvikler vererek bu bölgesel farklılıkları gidermek. Bir de stratejik yatırımların özendirilmesi demiştik. Burada da kasıt şu: Özellikle imalat sanayinde, bilişim sektöründe bu alanlarda istihdam oluşturanlara daha fazla teşvik hem miktar olarak hem de süre olarak daha fazla veriliyor. Bütün bunları teminen bu amaçlarla sigorta primlerine teşvik veriliyor. İndirim sağlanıyor. Bazen de gelir desteği veriliyor. Bütün bunları da az önce söyledik. 14 tane şu anda fiili olarak uygulanan prim destek ve teşvikleri var. Eğer çok ayrıntı olmayacaksa bunları hangi kanundan kaynaklı kaç tane teşvik olduğunu da söyleyebiliriz. Ama yani iş kanunundan, 5510 sayılı kanundan, işsizlik sigortası kanundan kaynaklanan farklı alanlarda, farklı kanunlara dayalı olarak da şu anda uygulanan 14 tane sigorta prim teşviği olduğunu bilmemiz lazım. Bunların isterseniz yıllardır uygulanan prim teşvikleri var. Onun yanında da 27 Şubat 2019'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile TOB'un ortaklaşa düzenlediği istihdam seferberliği 2019 programı kapsamında yeni getirilen istihdam paketini isterseniz İpek Hanım açıklayarak başlayalım. Sonra da mevcut uygulanan, yıllardır uygulanan sistemden de bahsedebiliriz. Bu çok önemli bir seferberlikti. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız daha önce TOB'un toplantılarında müteaddit defalar işte TOB üyeleri her biri birer tane işçi alsa 1 milyon, 1,5 milyon işçiye tekabül eder demişti. Buna benzer birkaç önerisiyle birlikte Türkiye'de bir dönem yani 1,5 milyon bir yıl içerisinde 1,5 milyon yeni istihdam alanının oluşturduğunu.
İlave olarak değil mi? Evet. Bunun da altını çizelim.
Evet. Yani bu normalde şöyle İpek Hanım, Türkiye'de iş gücü piyasalarına her yıl ortalama 750 bin 800 insan giriyor. Yani bu şu anlama geliyor. Her yıl Türkiye'de 750 bin 800 bin insan ben artık çalışmaya hazırım diyerek iş bekliyor. Dolayısıyla 1,5 milyon istihdam demek. Yani bir, bunlara zaten istihdam sağlıyorsunuz. İki, her yıl iş gücü piyasasına girenin iki katı kadar yeni bir istihdam alanı oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla bu çok önemliydi ve Türkiye bunu da başardı. Evet. Bunun benzer bir programda da işte yeni bir istihdam seferberliği başlatalım dediler. Çünkü 2019 Türkiye'de biliyorsunuz geçtiğimiz yıl döviz kuruna bağlı olarak yaşadığımız bir takım ekonomik sorunların bu dönemde etkilerini görüyoruz. Yani iş piyasalarında, iş gücü piyasalarında etkilerini görüyoruz. Bunları azaltmak için zaten teşvikler uygulanıyordu. Yeni getirilen o toplantıda yani 27 Şubat 2019'da açıklanan teşvik şöyle. Deniyor ki Nisan ayı sonuna kadar işverenlerin sağladığı her ilave istihdam için 3 ay boyunca hem çalışanın asgari ücret kadar ücretini hem de tüm prim ve vergilerini devlet karşılayacak. 3 aydan sonra da izleyen 9 ay boyunca da çalışanın ücretini sadece işveren ödeyecek. Prim ve vergilerini de yine devlet ödemeye devam edecek. Dolayısıyla bu önemli bir hak ve Nisan ayı sonuna kadar yani bugün 21 Mart 30 Nisan'a kadar işverenlerin işe alacağı ilave her bir işçi için 3 ay boyunca bütün ücretlerini, vergilerini, primlerini devlet ödeyecek. 9 ay istihdam şartı var burada İpek Hanım. 6 ay boyunca yani o 9 aylık sürenin ilk 3 ayında bütün her şeyini devlet ödeyecek. Diğer 6 ayda da prim ve vergilerini devlet ödeyecek. Sadece ücretini işveren ödeyecek.
Hı hı. Şimdi o zaman teşvik sona erdikten 3 ay sonra işveren işçinin işine son veremez. 9 ay daha istihdam etmek zorunda.
Zorunda, evet. Yani bunun şöyle şeye baktığımızda yani hani desteğin ne kadar olduğuna baktığımızda.
Rakamlara dökelim.
Bir kere Hani asgari ücret şu anda 2020 lira biliyorsunuz.
Evet.
1113 nokta küsür lirada bir işçinin sigorta, vergi, işveren ve işçi payıyla birlikte toplamda 3134 liraya tekabül ediyor. Yani bir işçinin işverene maliyeti ücreti asgari ücret seviyesinde olduğunu kabul edersek eğer vergileri, primleri toplam 3134 liraya tekabül ediyor. Bir kere yeni bir işçi aldığınızda devlet her ay 3134 lirayı ödeyecek. Yani siz hiçbir şey ödemeyeceksiniz.
İşverenin maliyeti 3 ay. Sıfır 3 ay
evet,
boyunca.
Evet 3 ay boyunca. Yani bunu 3 ayla çarptığımızda yaklaşık 9400 liraya tekabül ediyor. Bunu devlet veriyor. Devlet diyor ki böyle bir işçiyi sen 6 ay boyunca yine istihdam edeceksin. Bu şartla ben sana ilk 3 ayının bütün ücret ve prim vergilerini ödüyorum. Diğer 6 ayda ise İpek Hanım diyor ki ben sen sadece ücretini vereceksin. Örneğin yine asgari ücretli ise bu. İşveren sadece 2020 lira verecek. Bunun primlerini yani 1113 liraya tekabül eden vergi ve primlerini de devlet ödeyecek. Dolayısıyla böyle baktığımızda 6 ayla bunu çarptığımızda da yaklaşık 6700 lira civarında ediyor. Yani neredeyse devlet işverene 9 ay çalıştıracağı bir personel için yaklaşık 17 bin liraya yakın 16 bin küsür ya da 17 bin lira ortalama bir rakam destek olacak. Bunun aslında getirilme amacı şöyle bir şey değil. Buradan hem izleyicilerimize hem de bizi dinleyen işverenlerimize söyleyelim. Ya devlet şunu demiyor. 9 ay çalıştır, 9 ay sonra bunu işten çıkar demiyor. Yani bunu ben teşvik ediyorum. Sana maliyeti neredeyse 1 yıllık maliyetini ben karşılıyorum. Ya bunu istihdam etmeye devam et. Diğer teşviklerde de aynı şey var aslında. Yani teşvik veriliyor ama bu verilen teşviğin temel amacı o süreyle sınırlı olan bir şey değil. Bunu iş yerinde çalıştırmaya devam et demek için yapılan bir şey. Evet, işverenlerimiz de çünkü şu anda iş gücü piyasalarında herkes tecrübeli insan arıyor. Yani ben doğrusu bunu da çok şey yapamıyorum. Yani üniversiteden yeni mezun olmuş insanlar bir yerde tecrübe kazanacaklar. Yani herkesten tecrübeli olmasını beklersek ya bu yeni gençlerimiz nasıl iş gücü piyasalarında ya da çalışma hayatında nasıl tecrübe kazanacaklar? Dolayısıyla devlet bunları vererek örneğin 9 ay tecrübeli olmuş bir çalışanın yani onu işten çıkarmadan zaten belki de işi yeterince öğrenmiş olanın işine devam etmesini sağlayan bir sistem olacak. Şimdi burada şunu söyleyelim. Maaş desteği Nisan ayı sonuna kadar olacak ama az önce söyledik alınacak her yeni işçi için devletin prim ve vergi desteği devam edecek. Hatta bu yani yeni getirilen bir teşvikti bu. Bu istihdam paketinde biliyorsunuz 2020'nin Aralık ayına kadar her yeni ilave istihdam için 12 ay boyunca da SGK primleri ve vergilerini yine devlet karşılayacaktı. Bu kadınsa eğer engelli ise ve gençse bu 18 aya çıkacak 12 aydan.
9 aylık süre
evet.
15 aya.
Dolayısıyla bunu alanlar aynı zamanda 2020'nin Mayıs ayına kadar da aldığı işçinin vergi ve primlerini de ödemeyecek. Yani o 9 ayla sınırlı olmayacak. Diğer bir teşvik olan o teşvikten de 2020'nin Mayıs ayına kadar yararlanacak. Burada tabii şartlar neler dersek bir kere işverenin mevcut istihdamın üzerine yeni bir istihdam oluşturması. Yani mevcut işçilerinden birini çıkarıp yeniden işe almak bu haktan yararlanmayı imkanı sağlamıyor. Dolayısıyla bunu sağlayacak. İkincisi maaş desteği için işe alımın 1 Şubat ile 31 Nisan tarihleri arasında olması gerekiyor. Yani bu 2019'un 1 Şubat'ı ile Nisan ayının sonuna kadar 31 Nisan'a kadar o tarihlerde işe alımın gerçekleşmiş olması gerekiyor. İşverenin 2018 yılında şirket çalışan sayısı açısından en düşük olduğu aydaki çalışan sayısına ilave olarak işe alınması gerekiyor. İsterseniz bunu biraz açalım. Yani diyelim ki bir işveren 2008 yılında aylara göre farklı istihdam oluşturdu İpek Hanım. Yani bir ay 10, bir ay 9, bir ay 8, bir ay 12. O istihdam oluşturduğu en düşük aydaki şeye bakılacak. Kaç kişi çalışmış? Örneğin diyelim ki A iş yerinin 2018 yılında en düşük işçi çalıştırdığı ay 2018 Mayıs ayı ve burada 9 işçi çalıştırmış en düşük. Dolayısıyla bunun istihdamdan yararlanması için o en düşük ay çalıştırdığın üstüne 10. bir işçi olarak alması gerekiyor. Yani 1 Şubat'ta 31 Nisan 2019 tarihleri arasında 10. 11. 12. işçi olarak orada istihdam etmesi gerekiyor. Bu da önemliydi. Yani eğer şu yapılmış olsaydı, yani en yüksek çalıştırdığı ay olmuş olsaydı, ya diyelim ki 14 ise 15. işçiye verilecekti. Dolayısıyla teşviğin kapsamını genişletmek amacıyla en düşük çalıştırdığı aydaki işçi sayısını esas alarak onun üzerine ilave istihdam oluşturduğu durumda bu gerçekleşecek. İkincisi de, yani diğer bir şart ise 2018 yılında toplam istihdam ortalamasının üzerinde işçi alması gerekiyor. Yine bu ayların hani diyelim ki 12 ay boyunca 10 işçi çalıştırmış. O ortalamada 10 ise bu 11. işçi olması lazım bu imkandan yararlanması için. İşverenin aldığı işçiyi şartlardan bir tanesi de her halükarda bir kere en az 9 ay, öyle diyelim, en az 9 ay istihdam etmesi gerekiyor. Yoksa 3 ay boyunca aldım, 4. ayda çıkarttım derse bu verilen destekler işverenlerden alınıyor. İşçilerin de işe alınacaklarında İŞKUR'a kayıtlı olması gerekiyor.
Aranılan şartlar böyle.
Evet.
Evet. Şimdi yeni istihdam ve ücret desteğini öğrendik. Kısa bir ara verelim söyleşimizi. Aranın ardından diğer teşvikleri de detaylandıralım.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Çalışanların Dünyası programı devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, Çalışma Hayatı Uzmanı Hakan Zengin'le birlikteyiz. İstihdam ve istihdam teşviklerinden söz ediyoruz. Sorularınız varsa bizlere ulaşabilirsiniz. +90 312 463 34 19 ve 463-34-21 telefon numaralarımız. Evet, Şubat ayında açıklanan Burası Türkiye, Burada İş Var sloganıyla gerçekleşen istihdam seferberliğine bir giriş yaptık ama daha önceden de başlatılan bir takım teşvikler vardı Tarkan Bey, %5'lik, %6'lık gibi. Ve halen de günümüze devam eden teşvikler bunlar. Detaylarını sizden öğrenmek isteriz.
Şimdi istihdam teşviklerinin en çok uygulananlardan bir tanesi malülük, yaşlılık ve ölüm sigortası işveren hissesinden %5'lik 5 puanlık bir indirim. Bu 2008 yılında başladı ve hala devam ediyor. Burada yine özel sektör işverenleri çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının primi esas kazancı üzerinden hesaplanan bu uzun vadeli sigortalar dediğimiz malülük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmını devlet ödüyor. Yani şu anda bu daha önce 9 ay uygulanıyordu. Bu yıl 12 ay uygulanacak. Burada özellikle işveren hissesi %34,5'tu. Bu tür teşviği alan işverenler %29,5 hisse ödeyecekler. Bunun biliyorsunuz çalışanın aldığı ücrete göre, yani primi esas kazancına göre değişiyor. Yani %5 neye tekabül ediyor dediğimizde işverenlerimiz için 127 lira 92 kuruş en az. En yükseği de 959 lira 40 kuruş. Yani çalışanın ücreti eğer asgari ücretse işverene verilen teşvik 127 lira ya da ortalama 128 lira. en yüksekten yatıyorsa 959 lira bir teşvik. Önemli. Türkiye'de birçok işveren yararlanıyor. Ben en son Sayın Bakanımız bütün bu teşvik paketlerinden yararlanan sayısının 11 milyon sigortalıya tekabül ettiğini söylemişti. Bu önemli bir şey. 2018'de mesela yine bir veri var bende. 1 milyon 681 bin iş yeri 9.6 milyonda sigortalı bundan yararlanıyor. Yani sadece tek teşvikten, bu %5'lik teşvikten. Bunun elbette yararlanma şartları var İpek Hanım. Diğer teşviklerde de genelde yararlanma şartları benzer. O nedenle buradaki yani kimler yararlanıyor, hangi şartlarda yararlanıyor onu ifade etmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Bir, özel sektör işvereni olmak. İkincisi, aylık prim ve hizmet belgesinin kuruma yasal süresi içerisinde verilmiş olması. Primlerini yine yasal süresi içerisinde işverenin ödemiş olması. Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun olmaması gerekiyor. Borcu da varsa bu borçların hem taksitlendirilmiş hem de yapılandırılmış olması gerekiyor. Yine yapılandırılmış bu borçların zamanında ödenmiş olması gerekiyor. Kayıt dışı sigortalı çalıştırmaması gerekir. Ya da sahte sigortalı bildirimde bulunmamış olması gerekiyor bu işverenlerin. Dolayısıyla bu şartları yerine getiren bütün özel sektör işverenleri %5'lik indirim hakkından yararlanıyor. İkinci bir teşvik yaygın olarak kullanılan %6'lık bir indirim teşviki. Bunun da buna ilave olarak yani %5'e ilave olarak %6'lık da bir indirim teşviki var. Yalnız bu indirim teşvikinin Türkiye'de şehirler ekonomik göstergelerine göre gelişmişlik, gelişmekte olan iller gibi bir sınıflandırmaya ayrılıyor. Burada 51 il var. Yani bu iller hangileri? Örneğin Erzurum, Bayburt, Amasya, Çorum, Elazığ, Tokat, Kahramanmaraş, Osmaniye. Yani sosyoekonomik gelişmişlik endeksine göre, diğer illere göre daha düşük iller. Bu 51 ille 2 ilçeye, bu ilçelerde Bozcaada ve Gökçeada. Yani bu 51'in tüm ilçelerinde geçerli olan bir şey bu. Bozcaada ve Gökçeada içinde geçerli. Burada da yine az önce uzun vadeli sigorta kolları dediğimiz malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde o 5 puanlık indirime ilaveten bu 51 ilde de 6 puanlık ilave bir destek de var. Bunun da bu teşvik tutarının da her ikisini bir arada alan bir işveren toplamda 281 lira işçi başına devlet destek veriyor. Ya bu 281 liranın az önce söyledik 127 lirası 5 puanlık indirimden kaynaklanan, 153.5'i de yani 150,5 lirası da %6'lık indirimden toplamda 281 lira 40 kuruşluk bir indirim. Bundan da şu anda yararlanan yaklaşık 250 bin iş yeri var. 1,5 milyon da işçi var. Yani şeye göre %5'in dışında da %6'dan yararlanan bu kadar. Yani az önce söyledik 9.6 milyon 5'likten yararlanıyordu. Sadece %6'lık primden yararlanan da 1,5 milyon. Üst üste koyduğumuzda 11 milyon insanın 11 milyon işçi adına işverenlerin teşvikten yararlandığını görüyoruz. Bunlar belki hani rakam olarak üst sınırını da vermek lazım. Yani eğer kişinin geliri üst sınırdaysa bunlara da 1119 lira işçi başına teşvik veriliyor. Bunlar elbette yani rakam olarak örneğin 281 lira diyebiliriz ama işverenler için önemli. Yani 10 çalışanı olan bir işveren için bu rakam 2810 lira. Her bir işçi adına alındığı için bu teşviklerden evet bu teşvikler işte İpek Hanım o ekonomi daraldığında yani işverenlerin özellikle işçi çıkarmalarını engellemek, yeni istihdam alanlarını korumak anlamında da onlara destek veren bir şey. Yani işveren 10 kişi çalıştırıyorsa diyelim ki bunun 2 kişisini çıkarmasını düşünürken böyle bir destek nedeniyle el ele vererek, bu aynı zamanda dayanışmadır. Yani işçiler, emekçiler iş yerlerine, çalışanlara, patronlara kazandırıyor. Yani ama öyle dönemler oluyor ki, yani siparişlerin azaldığı, ekonominin daraldığı dönemlerde yani maliyet unsurları açısından bakılmasını ben çok insani olarak da görmüyorum. El ele verip yani biraz daha belki az kazanıp ama insanların ekmeklerini, işlerini devam ettirmenin çok insani, aynı zamanda bizim toplumumuzun da kendi kültürel kodlarına uygun olan o dayanışmayı da göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. İşte bunlar işverenlerimize biraz daha belki can suyu olup oradaki çalışanın ekmeğini devam ettirmesini sağlayacak ekstra katkılar sağlıyor. Bunun dışında da yani o %5 bir de ilave %6'nın dışında da başka istihdam teşvikleri de var. Mesela yani bizi yurt dışından vatandaşlarımızın dinlediğini biliyoruz. Yurt dışına götürülen ya da gönderilen sigortalılara da uygulanan %5'lik prim indirimi var. Yani burada özel sektör işverenleri eğer yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırmak üzere yurt içinden götürülen ya da gönderilen sigortalılar için %5'lik bir prim indirimi uygulanıyor. İşveren hissesi üzerinden bunu hazine karşılıyor. Dolayısıyla bu da örneğin inşaat faaliyetleri için yurt dışında faaliyet gösteren bir inşaat firması eğer bizim ülkemizden oraya çalışmak üzere işçi götürüyorsa onlar da bu imkandan yararlanıyor. Bu 2013 yılında başladı. Hala uygulamaya devam ediyor. Yani yurt dışında çalışan işçi kardeşlerimiz de aslında Türkiye'de yaşayan diğer vatandaşlarımız gibi başka bir yerde olmuş olsa da bu indirim teşvikinden yararlanıyor. Bunun da %5 olduğunu söylemiştik. İşçi başına 127 lira 92 kuruş destek sağlanıyor.
Evet, sayıca bir sınırlama var mı bu teşvikten yararlanırken işveren açısından?
Herhangi bir sayı sınırı yok İpek Hanım. Çalıştırdığı işçi ne olursa olsun yararlanıyor. Ama az önce ilk başta söylediğimiz o kamuoyunda süper teşvik olarak bahsedilen hani 1 Şubat'la 31 Nisan arasında orada ilave istihdam olması gerekiyor. Yani bu iki son saydığımız %5'lik, %6'lık yurt dışında %5'lik teşvikte herhangi bir ilave istihdam değil. Mevcut istihdamı da ilgilendiren bir şey. Zaten rakamlara baktığımızda 11 milyon insanı ilgilendiriyor evet. Demiştik. Türkiye'de kayıtlı 14,5 milyon çalışan olduğunu düşünürsek bundan herkes yararlanıyor. O nedenle bir şart yok. Sadece özellikle bu ilave istihdamın yani bazılarında işte diyelim ki bu son 3 aylık ücret desteği de dahil olmak üzere teşvikte. Diyor ki yani hani bir önceki yılın en az işçi çalıştırdığın aydan bir fazla işçi olması gerekiyor. Bir de işe aldığın kişinin önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalının bulunmaması gerekiyor.
Yeni işçi yani olması lazım.
Yani işsiz birinin iş imkanı verilmiş olması gerekiyor. Bunu da doğal karşılamak lazım. Eğer böyle bir şart koymazsanız bu sefer suistimaller olabilir. Yani mevcut işveren işçisini bugün çıkarır, 3 gün sonra işe alır ve bu teşviğin amacı ilave istihdam oluşturmak. Yani mevcut istihdamı çalıştırdığın işçiyi kapının önüne koyup ertesi gün tekrar almak çok doğru değil. Bazı şartlarda bu 6 ay işte deniyor ki son 6 ayda işsiz olması gerekiyor. Dolayısıyla bu da önemli bir şey ve İşkur'a kayıtlı bir işsizin olması gerekiyor. İşkur da burada devreye sokulmuş oluyor. Burada tabii istihdam teşviklerinde daha 14 tane var dedik. Elbette hani yayın saatimizin sınırı bütün bunlardan bahsetmeye yetecek değil. Dolayısıyla burada önemli gördüğüm bir husus var. Ondan da bahsetmiş olayım. Yani Türkiye'de gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamında da teşviklerin miktarı da oranı da artırılıyor.
Dezavantajlı grup olarak adlandırılan bir gruptan söz ediyoruz. Evet. Evet.
Yani dezavantajlı grup da deniyor bunlara. Özellikle 2011 ile 2020 arasında özel sektör işverenlerinin işe aldıkları sigortalılar için yine sigorta primini esas kazançları üzerinden hesaplanan işveren payının tamamı işsizlik sigortasından ödeniyor. Yani bunun hani tabii bunu söylediğimizde elbette işverenlerin ya da dinleyicilerimizin aklına ya bu desteğin miktarı ne kadar, yani işveren payı ne kadar? Bugün asgari ücret alan birini düşündüğümüzde en düşüğü 524 lira bir teşvik veriliyor. En üst sınırdan eğer bir çalışanın sigortası ödeniyorsa, ücret alıyorsa o da onlara da 3.933 lira destek veriliyor. Her bir işçi başına verilen destek. Burada tabii teşvikten yararlanmanın şartları var. İşveren açısından, sigortalı açısından. Hemen işçi açısından diyelim, sigortalıdan kastettiğimiz o. Bir kere 2011 ile 2020 arasında işe alınmış olmak. İkinci şart 18 yaşından büyük olmak. İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olmak. Yani az önce söylediğimiz suistimalleri önlemek için konulmuş bir madde. Yine ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılan biri olmak. Dolayısıyla biz yani bu şartları taşıyan gençler, kadınlar var. Kadınlar hangi yaşta olursa olsun bu imkandan yararlanıyor. Bunlara 2020 yılının 31 Aralık'ına kadar bu şartları taşıyan bir sigortalıyı çalıştıran işverenler 524 lira 47 kuruş her işçi başına teşvik alıyor. Bu nedenle ya buradan teşvik alıyordan kastettiğimiz de şu, bunu zaten işveren ödemesi gerekirken devlet senin adına bunu ben ödeyeceğim diyor. Yani bundan yanlış anlaşılmasın. Devlet ekstra böyle çalıştıranlara size 524 lira veriyorum demiyor. Sigortalının işveren payı var. Bunu zaten ödemesi gerekirken devlet diyor ki sen ilave istihdam sağlarsan ben sana bunu, senin primini senin adına ben ödeyeceğim diyor. Bu da önemli teşviklerden bir tanesi. Yine engelli istihdamına yönelik olarak da aynı şey geçerli. 524 lira 47 kuruş veriliyor. Tabii sektörel olarak da başta söylemiştik. Özellikle bilişim sektöründe, imalat sektöründe eğer bu istihdamlar yapılmışsa orada da yine ilave teşvikler yapılıyor. O da yine 2020'nin 31 Aralık'ına kadar devam ediyor.
Şimdi de pek çok teşvik var. Bundan söz etmeye çalıştık. Bir de işsizlik oranları üzerindeki yansıması ne olabilir acaba? Bu tür istihdam politikalarını kısaca değerlendirmenizi alalım.
Yani şöyle, tabii bütün bunların amacı başta söyledik. Mevcut var olan iş gücü piyasalarına yeni girenlerin iş bulmalarını sağlamak. Aynı zamanda da yeni ilave istihdam oluşturmak. Bunu rakamlardan görüyoruz. Türkiye'de 2001 yılında kayıtlı sigortalı sayısı 5,5 milyon civarındaydı. Bugün 14,5 milyon civarında. Dolayısıyla bu rakamın çok arttığını görüyoruz. Bunun elbette ki tek nedeni teşvikler değil. Ama şunu bilelim ki bu teşviklerin istihdamın hem mevcut istihdamın korunmasında hem de ilave istihdamın sağlanmasında çok önemli etkileri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunların devam etmesi lazım. Bugün işsizlik meselesini konuşuyoruz. Bu teşvikler zamanında getirilmemiş, uygulanmamış olsaydı belki işsizlikle ilgili Türkiye şu anda bambaşka bir tabloyla da karşı karşıya kalabilirdi. Bunların devam etmesi, işverenlerine, çalışanları aslında öncelikle koruyan, bu bazen tartışılıyor. Yani işverenlere destek veriliyor diye düşünüyor. Aslında İpek Hanım bu çalışanların istihdamını korumak için emekçilerin çalışanlar adına verilen bir hak olduğunu da bilmek lazım. Elbette işverene destek gibi görünse de son tarihte evet işsizliği engellemeye matuf teşvikler.
Evet, bir telefon hattımızda dinleyicimiz var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza, buyurun.
Hayırlı yayınlar, ben Almanya'dan arıyorum. Adım Ahmet Avcıoğlu, 1957 doğumluyum. Türkiye'de 1200 gün çalışmışlığım var.
Tekrarlayalım isterseniz, çok sağlıklı gelmiyor dinleyicimizin sesi.
Tekrarlayayım mı?
Evet.
Tekrarlayayım mı?
İstihdam teşviklerinin elbette ki yansımalarının hem işsizlik rakamlarına hem ülke ekonomisine hem çalışanlara önemli katkılar sağladığını gördüğümüz gibi bundan sonra da bence görmeye devam edeceğiz. Özellikle genç işsizliğinin, kadın istihdamının ve belli sektörlerdeki istihdama çok olumlu katkıları oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecektir diye düşünüyorum.
Evet, kısa çalışma ödeneği gibi bir teşvik var ki o da çok önemli aslında. İşverene düzenini bozma değil mi? İstihdamı koru mesajı veriliyor burada da. Belki bunu da sizinle detaylandırabiliriz Tarkan Bey.
Şöyle yani bu bütün bu teşviklerin dışında önemli teşviklerden bir tanesi. Evet. Orada da hani vaktimizin ne kadar olduğunu bilmiyorum ama çok ayrıntılı bir mesele. Yani 3 ay boyunca işsizlik sigortasından ödeniyor. Çalışma süresinin belli sebeplerle geçici olarak azaltıldığı dönemlerde, ekonomik sıkıntıların döneminde ya da yurt dışı odaklı bir takım ekonomik problemler çıktığında bu da yeni eklenmişti. Burada yani işverene fabrikanı kapatma, üretimini durdurma, ben İşçi çalışanların ücretlerini belli bir dönem ödeyeyim, sen işine devam et diye. O daralma dönemlerinde gerçekten İpek Hanım buna ihtiyaç duyuluyor. Yani belki de geçici bir süre buranın devam etmesi gerekiyor. O anlamda bu da uzun zamandan beri bizim sistemimizde uygulanan sistemlerden bir tanesi. Bütün bunların amacı işte ekonominin, istihdamın sorunlu dönemlerde, geçici, arızi diyebileceğimiz dönemlerde sağlıklı bir yapıya kavuşana kadar sürdürülmesini sağlayan elbette ki bütün bunlar geçici önlemler olduğunu da söyleyelim. Türkiye bu konuda kritik anlarda bu tür uygulamalar yaparak yoluna devam ediyor. Bundan sonra da inşallah yoluna devam etmeye devam edecektir diye düşünüyorum.
Evet, istihdam ve istihdam teşvikleri böyleydi. Çok teşekkür ediyoruz Tarkan Bey. Bir dinleyicimizin sorusu var. Onu size yöneltmek istiyorum. Emeklilikle ilgili bir soru. Almanya'dan dinleyicimizin sorusu. Türkiye'de 1200 gün çalıştım. Sigorta girişi 1974. Ayrıca 20 ay askerlik yaptım. Askerlik için ayrıca ödeme yapmam mı gerekiyor? Kalan süreyi devlet teşvikiyle ödeyebilir miyim?
Alttaki şey...
O da bir başka soru. Malulen
şöyle ilk soruyu söyleyelim. Yani Almanya olduğu için Almanya ile Türkiye arasında sosyal güvenlik anlaşması var. Almanya'da çalıştığı süreler Türkiye'de de çalışmış gibi borçlanarak, ödeme yaparak sayılıyor. Türkiye'de 1200 gün çalıştım diyor. Yani 20 aylık askerlik yaptım diyor. O da 600 gün eder. Toplamda 1800 güne tekabül eder. Yani bu emekli olmak için hani Türkiye'de biliyorsunuz 3 tane şart var. Prim ödeme gün sayısı, emeklilik, sigortalılık süresi, bir de yaş. Dolayısıyla hani soruyu soranın yaşının ne olduğunu çok bilmiyoruz. Sigorta girişi var. Tavsiyemiz şu, Türkiye'de yani bu şu andaki görüntü itibariyle tek başına emeklilik olmak için bu şartların özellikle prim ödeme gün sayısının yetmediğini söyleyebiliriz. Ancak Türk Almanya'da çalıştığı süreleri de Türkiye'de borçlanarak bu anlamda birleştirebilir. Hem buradan hem oradan emekli olmasını sağlayabilir. Aynı zamanda Türkiye'de çalıştığı süre Almanya'da çalışmış süreler gibi de sayılabilir. Dolayısıyla bu tür verilerin hani tam olarak verdiğinde daha net bir şey söyleyebiliriz. Diğeri de malum
aynı Almanya'dan devamıymış o bilgiler dahilinde.
Ha, emekliymiş zaten. Evet. 2013'ün sonundan beri Türkiye'de emekli olması için Almanya'daki sürelerini buraya gelip borçlanacak ve buradan da emekli olabilecek.
Çok teşekkür ediyoruz Hakan Bey. Verdiğiniz bilgiler için sağ olun efendim. Çalışanların Dünyası'nın bu haftalıkta sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Serkan Zengin ve Kadri Şener birlikte hazırladılar. Teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş'tı ve mikrofonda ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte sizlerle yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Çalışanların Dünyası.